Enerji Sohbetleri, küresel enerji piyasalarına yönelik güncel olaylara odaklanan bir podcast'tir.
Merhaba, 24 Ocak 2021'de karşımızda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Eski Müsteşarı Doçent Doktor Yurdakul Yiğit Güden var. Yurdakul Bey merhaba.
Merhabalar Barış Bey.
Sayın Müsteşarım, şimdi de AGİT'e gittiğiniz bir dönem var. Hem de oradan da Türkiye'yi gözlemlediniz. Orada enerjiden sorumlu, kısmen sorumlu olduğunuz yerler var. Bu kısmı da dinleyebilir miyiz sizden? Buyurun.
Tabii memnuniyetle. 2012 yılının yaz aylarında, Temmuz ayı olabilir. Oğlum da yanımdaydı, eşim yurt dışında. Biz yazlığa gitmek üzere hazırlık yapıyorduk. Eşya hazırlıyorduk, kısmen arabaya taşıyorduk. Bir cuma günü olabilir, ertesi gün yola çıkmak üzere herhalde hazırlık yapıyorduk. Sabah saatlerinde bir telefon geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan bir genel müdürümüz arıyor, güvenlik şeyine bakan, NATO güvenlik organizasyonları bölümüne bakan diye görüşelim dedik. Görüştük, o sırada ilk defa muttali oldum böyle bir şeye. Yani AGİT diye bir organizasyon var, tabii ki duymuştuk. Daha çok AGİT Minsk grubu nedeniyle. Halbuki Minsk grubu yani AGİT'in faaliyetleri arasında çok küçük yer tutan bir yer. Karabağ sorunu ile ilgili kurulmuş. Onlar bahsettiler işte biraz AGİT'ten böyle böyle. Burada bir direktörlük pozisyonu var. Sizin şeyinize çok uygun. Buraya müracaat etmek ister misiniz? Biz ülke olarak aday gösteremiyoruz. Çünkü uluslararası international contracted bir pozisyon. Fakat Türkiye'den bir adayın burada olmasını çok isteriz. Ne düşünürsünüz? Ne kadar vaktim var dedim düşünmeye. Bugün müracaatın son günü dediler. Yani bir yarım saat, bir saat içinde karar verirseniz biz de size linkleri falan gönderelim müracaat edeceğiniz. İşte yarım saat 45 dakika tartıştık oğlumla, eşime ulaşmaya çalıştık. Kız kardeşime sordum, annem rahatsızdı. Yani sen üstlenebilir misin benim yaptığım işleri falan diye. Sonunda işte bir saat sonra falan tamam dedik. Ondan sonra şey yapabiliriz, müracaat edebiliriz. Linki gönderdiler. O linki bir açtık. 30 sayfalık bir müracaat. Yani o 2-3 saatte akşam saatine kadar benim öyle bir şey bitirmem. Yani ben kendim bu işi doldursam herhalde minimum bir hafta sürerdi. Neyse oğlum teşvik etti. Ben şey yaparım dedi. Ben bilgisayarda onları girelim. Sen yeter ki veriler bul. Tabii o verileri bulmak da çok kolay değil. 15 yıl evvel sizin yöneticinizi yapmış birisinin telefon numarasını, e-mail adresini istiyorlar. Vesaire referans almak üzere. Neyse sonunda başardık yani 3-4 saat içinde. Oğul olmasaydı tabii göndermek mümkün değildi. Onu gönderdik ve biz tatile gittik. Sonra Eylül aylarında bir şey geldi. Siz ön elemeyi geçtiniz. Shortlist'e kaldınız. Burada Viyana'da yapılacak mülakatlara sizi bekliyoruz şu günlerde diye. Daha sonra da tabii sistemi ben gördüm. Kendim direktör olarak da bu işe alma prosedürüne çalıştığım için işte yaklaşık bir 3 aylık duyuru prosedüründen sonra 150 aday geliyor. O 150 adaydan bir ekip çalışarak bunları 10 kişilik short liste indiriyor. 10 kişilik short list şeye davet ediyor, mülakatlara davet ediyor ve hatta 7-8 kişi de olabilir tabii. Böyle bir prosedür varmış. Atladık gittik orada. Yani bu arada tabii ben bu davette gelince AGİT hakkında biraz daha fazla bilgi sahibi olma imkanım oldu, inceledim. Nedir, ne değildir. Benim çalışma alanlarım bununla nasıl uyuşuyor diye ona baktım. Evet, benim çalıştığım işte ulaştırma sektöründe çalıştım. Enerji sektöründe çalıştım. devletle anlamada çalıştım ekonomi konularında. Az çok benim yapacağım işe uyuyordu. Bu açıdan da yani mülakatta bir sıkıntımız olmadı. Tabii ki giderken biraz daha bu işin güvenlik boyutunun ön plana çıktığı anlaşıldı. Sonra gene birkaç ay hiç ses olmadı. Aralık sonuna, Aralık ayında oradaki AGİT nezdindeki daimi temsilcimiz Sayın Büyükelçi Tacan İldem beni aradı ve seçildiğinizi tebrik ediyorum, ne zaman başlayabilirsiniz diye. 2012 aralığında ya ben de bu şu anda ameliyata girmek üzereyim, göz ameliyatına, retina ameliyatı olacağım, bir 15 gün seyahat etmem yasak. Tamam, onu halledin, ondan sonra sizi buraya bekliyoruz dediler ve böylece bizim Viyana maceramız başladı. AGİT nasıl bir kuruluş derseniz, Soğuk Savaş döneminde kurulmuş bir kuruluş. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 72 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetler Birliği o zaman mutabık kalıyorlar. Biz Avrupa'da güvenliği artıracak bir şeye, bir dizi toplantılara, konferanslara başlayalım diye. CE diye kısaltabileceğimiz, yani Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı isminde bir konferans toplanmaya başlıyor. Bunlar işte bazı roketlerin sınırlandırılması, bazı silahların sınırlandırılması vesaire, önemli yol alıyorlar. Ve 1975 yılının 1 Ağustos'unda o zaman konferans ismi altında, Avrupa'da Güvenlik ve İşbirliği Konferansı ismi altında AGİT'in nihai belgesi, nihai anlaşması imzalanıyor Helsinki'de. O nedenle Helsinki Final Act, Helsinki nihai belgesi diye geçiyor. Yani işin komik yanı da, ben o 75 yılında Finlandiya'da bir madende staj yapıyordum, çalışıyordum. Nikel bakır madeninde. Fakat tabii bu işlerden pek haberimiz olmadı. Orada taşrada dağ başında çalışırken. Yapı kurulduktan sonra zamanla bu organizasyona dönüşüyor. Viyana'da bir sekreterya kuruluyor. Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra da bütün Doğu Blok ülkelerinde ve dağılan Sovyetler Birliği ülkelerinde misyonlar kuruluyor, temsilcilikler kuruluyor, ofisler kuruluyor. Bunların toplamında çalışanları alırsanız bir yandaki sekreterden çok daha fazla. 15 küsur şey var, misyon ve temsilcilik var. İşte Balkanlarda Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Karadağ, Sırbistan, Makedonya vesaire gibi, Orta Asya'da Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan, Kafkasya'da Azerbaycan, Ermenistan, Doğu Avrupa'da işte Beyaz Rusya, Ukrayna gibi ve buralarda da AGİT'in programları uygulanmaya çalışılıyor. Aracılığıyla, oradaki misyonlar aracılığıyla. Şimdi AGİT'in baştan itibaren 3 boyutu var. Siyasi ve askeri boyut, ki en kuvvetli boyut budur. Burada politikacılar, diplomatlar görev yapar. Ondan sonra askerler görev yaparlar. Güvenlik artırıcı önlemlerin alınması vesaire, bu konularda çalışırlar. Çalışmalar yapar. İkinci boyut ekonomi ve çevre boyutudur. Üçüncü boyut da insan hakları boyutudur. Ben ikinci boyuttan, ekonomi ve çevre boyutundan sorumlu direktör olarak buraya atandım. Atanma hikayesinde yani niye dışişleri bu kadar angaje oldu, bana haber verdiler vesaire diye bayağı da uğraşmışlar. Eşim Çin'deydi, onu aramışlar, cep telefonu istemişler, o vermemiş. Bir angarya vardır bunun sonunda diye. Sonra ev telefonundan, sabit telefondan aradılar, ulaştılar. daha evvel Türkiye birkaç kere aday göstermiş. Bir şekilde bu adaylar mülakatları geçememişler. Yani bazıları Türkiye aleyhindeki ülkelerin Ermenistan ve Kıbrıs'ın lobisi nedeniyle, bir kısmı daha güçlü aday olması nedeniyle genelde hep büyükelçi adayı göstermişler. Fakat bu ekonomi çevre boyutunu tartışırken hep orada da şu kanaat oluşmuş. Yani bu konularda çalışmış birisine birisi aday olursa kazanma şansı artacak. Biz buraya hani büyükelçi aday göstermek yerine dışarıdan birisi olsun diye bu konularda çalışmış. Bizim de bu Bora hatları vesaire ile yoğun işbirliğimiz vardı dışişleriyle. Orada benim ismim ortaya atılmış ve o nedenle bu şeyin müracaatın son günü bana bulaşmışlardı. O çabada başarılı oldu. Yani Türkiye ilk defa AGİT'te direktör seviyesinde temsil edildi. 4 küsur yıl boyunca Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı bir kariyer organizasyonu değil. Yani Birleşmiş Milletler'e girersiniz, emekli oluncaya kadar orada çalışırsınız. AGİT'te sürelidir hep görevler. Yani direktörler 4 yıl görev yapar. Direktör yardımcıları, benim 2 tane yardımcım vardı. Bunlar hatırladığım kadarıyla 6 veya 7 yıl görev yapar. Diğer elemanlar da 10 yıl görev yaparlar. Şeyler hariç tabii. İdari elemanlar, sekreterler vesaire, onlar işe alındıktan sonra emekli olana kadar çalışırlar. Böyle bir şeyi var. Enteresan yapısı var. Şeylere bakarsanız, yani hangi boyut konulara bakıyor ekonomi ve çevre direktörü diye. Tabii ki enerji var, ona geleceğim. Ama bunların dışında ülkeler arasında güvenliği ve işbirliğini artıracak konular. Önemli bir konu iyi yönetişim. İyi yönetişimde başlığı altında neler var derseniz, yolsuzlukla mücadele ve kara para aklamayla mücadele, terörizmin finansmanının engellenmesi, düzensiz göç ve insan kaçakçılığının engellenmesi gibi başlıklar var. Onun dışında ulaşım var. Gene ülkeler arasındaki işbirliğini artırmak için ulaştırma sektörü var. Çünkü katılımcı ülkeler, o ilk başta 35 olan katılımcı ülke sayısı Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla 57'ye çıkmış durumda. Bunların 10 tanesi ne diyelim, landlocked countries, yani denize çıkışı olmayan ülkeler. Bunların şeyleri, taşıma maliyetleri diğer ülkelere nazaran %50 daha pahalı. Yani işte bir şeye Kazakistan'a mal gidecekse 3-4 sınırdan geçiyor. Maliyetler çok artıyor diğer ülkelere göre ve daha az ticaret yapabiliyorlar. Bir handikap bu ülkelerin gelişmesinde. Örneğin bu konuda bizim ofisin çıkardığı, ekonomi ve çevre ofisinin çıkardığı kitap vardı. İyi uygulamalar, sınır geçişlerinde iyi uygulamalar diye. Ve bunu ders kitabı olarak okuturduk yaptığımız eğitimlerde. Türkiye'den de çok güzel örnekler vardı. Yani Türkiye 80'li 90'lı yıllardan sonra gümrükleri çok modernize etti. Odalar Birliği'nin de katkılarıyla. Bu bir know-how'dı. Bunu da kullanıyorduk. Bu kitap İngilizce olarak basılmıştı ben gelmeden önce. Benim dönemimde de diğer dillere çevirdik. Rusça, Sırpça, diğer Arnavutça, diğer ülke lisanlarına çevirdik ve oradaki eğitimlerde bunu kullandık. Gümrük görevlilerinin vesaire eğitimlerinde. Önemli bir başlık, çevre başlığı. Neden çevre diyeceksiniz, ne alakası var güvenlikle? güvenlik ve çevre hususu, yani örneğin iklim değişikliğinin güvenlik boyutu, eğer iklim değişikliğinin çok önemli bir tehdit olarak algılanır AGİT'te, sebebi de bunların ülkeler arasında, yani azalan su kaynakları vesaire nedeniyle ülkeler arasında silahlı çatışmalara dönüşebileceği, büyük düzensiz göç hareketlerinin ortaya çıkabileceği ki görüyoruz şu anda da, yani Avrupa'ya göçün temelinde bazı ülkelerde bu iklim değişikliğinde etkisini görüyoruz. Bu konudaki bir tespit çalışmaları bütün bölgelerde ve adaptasyon projelerinin gerçekleştirilmesi, nasıl iklim değişikliğine adapte oluruz diye. Başka, Sovyetler Birliği döneminde kalan tehlikeli maddelerin güvenlik ve çevre risklerinin azaltılması önemli bir başlıktır. Çevre konusunda büyük bir proje Melange projesiydi. Melange nedir? Melange Sovyetler Birliği tarafından orta menzilli füzeler için geliştirilmiş toksik bir yakıt. Bu yakıt hemen hemen bütün eski Sovyet Cumhuriyetlerinde depolanmış ve daha sonra terk edilmiş ve bunlar bulundukları kapları, mapları da eriterek koroziv bir madde bütün çevreye yayılıyorlar. Bunların temizlenmesi, ortadan kaldırılması, yok edilmesi, birçok ülkede bu gerçekleştirir. Ben göreve geldiğim sırada Ukrayna'daki bu melanj artıkları ortadan kaldırılması konusuyla ilgilendik, uğraştık. Başka, baraj güvenliği çok önemli bir husus. Ondan sonra Orta Asya'da eskimiş 40-50 yıllık barajlar var. Bunlar yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya. Uranyum madencinin kalan atıkları gene Orta Asya'da çok yaygın şekilde bir yerlere yığılmış, kontrol altında değil. Bunlar yağmurlarla nehirlere sürükleniyor. Ondan sonra çevreyi tehdit ediyor ve güvenliği tehdit ediyor. Bir önemli diğer başlık da su konusuydu. Su gerçekten de savaşlara neden olabilecek bir husus. Suyun önemi AGİT tarafından çok erken kavranılmış durumdaydı. Ve su konusunda epey işbirliğini geliştirmek üzere epeyce şeylerimiz oldu, faaliyetlerimiz oldu. Mesela ne bileyim, Tacikistan, Özbekistan arasında her an bir su savaşı çıkabilirdi. Diğer ülkeler arasında gene işbirliğinin artırılması yönünde çok iyi çalışmalar yapılmıştır. İşte Balkanlar'da Sava Nehri Komisyonu kurulmuş. Bosna, Hersek, Hırvatistan, Sırbistan, Slovenya arasında bu komisyonda görev yapılar. Birlikte o havzanın yönetilmesi için. Benim dönemimde Güney Kafkasya'da Kura, Aras nehirleri havzalarının yönetimi için Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki müzakerelere biz aracılık ettik. Bu anlaşma seviyesine kadar bunu getirdik. Yine Doğu Avrupa'da Dinyester Nehri Havzası Anlaşması gerçekleşti Ukrayna, Moldova arasında. Birlikte bu Dinyester Havzası'nın kontrolü ve yönetimi konusunda. Orta Asya'da da Kazakistan, Kırgızistan'ın Çu ve Talas nehirleri su yönetimi konusunda beraber çalışması, AGİT'in de katkıları olmuştur o konuda. Yine Kazakistan'da bir su yönetim eğitim merkezi kurulmuştur. Tacikistan'ın ve AGİT'e üye olmayan Afganistan arasından geçen Panj Nehri'nin gene yönetimi konusunda desteklerimiz, projelerimiz olmuştur. Bunun dışında Amu Derya Havzası'nda çevre ve güvenlik projeleri gerçekleştirilmiştir. O konuda Tacikistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan'la birlikte işbirliğini geliştirmek üzere. Enerji sektörüne gelirseniz, enerji sektörünün de gene güvenlik boyutu. Tabii ki katılımcı ülkelerin de çok güçlü enerji üreticisi ülkeler var ve çok büyük de enerji tüketicisi ülkeler var. bu ülkeler arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi, mümkün olduğu kadar iyi bir diyalog ortamının yaratılması önem kazanıyor. Sürdürülebilir enerji sistemleri için eğitimler düzenledik. Enerji diplomasisi eğitimleri düzenledik. Bilhassa Orta Asya ülkelerinde. Ve önemli hususlardan birisi de kritik enerji altyapılarının korunması. Hem terörden korunması, hem şeyden, tabii afetlerden korunması. Terörden korunma konusunda mesela Kırgızistan'da kritik bir nokta, Afganistan'a çok yakın vesaire, orada yerli AGİT misyonu tarafından koruma teşkilatı eğitilmiş, onlara motor botlar verilmiş, şey havzasında, baraj havzasında hareket edebilsinler, bir terör saldırı sırasında barajı koruyabilsinler diye. Bizim faaliyetlerimiz gerçekleştirirken şöyle bir avantajımız oldu. Yani küçük bir ofisimiz var. 20 küsur kişi çalışıyor Viyana'da benim ekonomi ve çevre ofisimde. Ama bu misyonlarda da 15 tane misyonda da 20 adet ekonomi ve çevre uzmanı çalışıyor. Yani uyguladığımız projeleri onlarla birlikte gerçekleştirme imkanımız oluyor. Direkt sahadaki uzmanlarla gerçekleştirme imkanımız oluyor. Bir avantajımız da enerji açısından Viyana'da önemli bir know-how olması. Yani biz orada Viyana Enerji Kulübü'nün üyesiydik. Viyana Enerji Kulübü'ne üyeler işte Birleşmiş Milletler'in Sustainable Energy for All bir şeyi, organizasyonu, başka UNIDO orada, Birleşmiş Milletler'in organizasyonu, OPEC merkezi Viyana'da, OPEC'in fonu var, uluslararası projelere destek olan OFIT, o Viyana'da, Uluslararası Atom Enerji Ajansı Viyana'da, Enerji Community Viyana'da, böyle bir iki tane daha organizasyon var. Bunlarla biz Viyana Enerji Kulübü adı altında bir grupta toplanıp güncel faaliyetleri tartışır ve karşılıklı olarak faaliyetlere destek olabilirdik. Kısaca isterseniz, çok fazla bu kısmı abartmayayım. Birazcık daha böyle şey ortamına geçeyim. Neler yapıldı? Şimdi benim oraya gelişimde tabii çok da kolay olmamış sonradan anladığım kadarıyla. Avrupa Birliği ülkeleri, Avrupa Birliği'nden bir adayın seçilmesi için epey baskı ve lobi yapmışlar. Bu benim zamanımda da, başka pozisyonlar içinde de bunu gördük. İşte çıkıyorlar, biz 28 üyeyiz. Ondan sonra şu kadar şey ödüyoruz, aidat ödüyoruz, bizim adayımız olsun vesaire diye. Bu konuda ama Türk misyonunun da destek olduğunu, önemli bir destek olduğunu söylemem gerekir. Yani göreve başladıktan sonra ne yaptım? Öncelikle ayrılan dönem başkanı İrlanda'yı ziyaret ettim. Şimdi yapıya bakarsak, AGİT yapısında bir bakanlar konseyi var. Senede bir kere toplanıyor, Aralık ayının ikinci haftasında. O yılki dönem başkanının ülkesinde toplanıyor. İkinci yapı Daimi Konsey. Daimi Konsey Viyana'da, Hofburg Sarayı'nda. Yani çok büyük bir şans tabii, Avusturyalılar AGİT'i Viyana'ya çekmek için Hofburg Sarayı'nı tahsis etmişler. Burada toplantılarınızı, şeylerinizi yapın diye. 3-4 tane toplantı salonu orada. Hofburg Sarayı'nda. Sekreter'e de zaten yürüme mesafesinde oluyor. O da eski bir saray. Gene Agit Sekreter'sine tahsis edilen. Yani çok keyifli bir ortam aslında. Direkt şehrin merkezinde on binlerce turistin arasından geçerek toplantılara gidiyorsunuz. Ofisinize dönüyorsunuz. Daimi Komsey'de üye ülkelerin diyelim, katılımcı ülkelerin daimi temsilcileri görevi yapıyor. Her perşembe günü o toplanır. Olağanüstü durumlarda diğer günlerde toplanır. Daimi konseyde Türkiye'nin olduğu gibi diğer ülkelerin, ancak çok küçük ülkelerin oradaki genel Avusturya nezdindeki büyükelçileri şeyde daimi konseyde görev yapar. Ama Türkiye gibi büyük ülkelerin ayrıca bir daimi temsilciliği vardır büyükelçi seviyesinde. Ve onlar bütün toplantılara hazırlık yaparlar. Bu konsey toplantılarına katılırlar. İrlanda ayrılan dönem başkanından sonra Ocak 2013'te dönem başkanı devralan Ukrayna büyükelçisini ziyaret ettim. Sonra diğer iki güçlü ülke diyelim, Rus büyükelçisini, Rusya Federasyonu büyükelçisini, daimi temsilcisini ve Amerika Birleşik Devletleri daimi temsilcisini ziyaret ettim. Şimdi daha belki konuşmalardan tabii biliyorsunuz, benim boru hatlarıyla ilgili faaliyetlerimi, bu konuda da hevesli olduğumu söylemem lazım ama baştan itibaren uyarıldım. Yani Rusya Federasyonu bu konuda çok şeydir, sert tutuma sahiptir. Aman boru hatları konularına girmeyin, o konularda işte bir şey faaliyet geliştirmeyin vesaire diye. Gidişimde de Rusya Federasyonu daimi temsilcisi büyükelçiyi ziyaretimde de şekilde esprili bir şekilde ben şey yaptım, dedim herkes sizden çok korkuyor. Aman sakın boru hatları konularını açma, Rusya Federasyonu kızdırırsın diye. Gerçekçi mi bu dedim bu korku? Adam gülmeye başladı. Epeyce bir güldükten sonra ya dedi, eğer bizim kırmızı hattımızı soruyorsanız Hazar geçişli boru hattı bizim kırmızı hattımızdır dedi. Yani onu her şekilde engellemeye çalışırız. Ama ne bileyim Türkmenistan'dan, Afganistan, Pakistan'a bu TAPI boru hattı gibi bir boru hattı gerçekleştirirse her türlü desteği vermeye hazırız vesaire gibi. Ama Rusya Federasyonu'nda benim görev yaptığım dönemde, kısa o uçağın düşürülmesi dönemi haricinde hep iyi ilişkilerimiz oldu. Yani bana seçildiğim zaman da İlk tebrik mesajı şeyden geldi, Rusya Federasyonu daimi temsilciliğinden geldi. Onu belirtmek isterim. Şimdi genel ortama bakarsak Türkiye'nin gücünü orada bizim daimi temsilcilerimiz, büyükelçilerimiz çok güçlü bir şekilde hissettirmişler. Neden? İlk dört ülke arasına giriyor. Yani o dört ülkenin de bir tanesi Avrupa Birliği temsilciliği, diğerleri Rusya Federasyonu ve ABD. Daimi konseyde bir konu üzerinde görüş belirtilirse en fazla dördüncü sırada Türkiye. Yani orada 30 kişi konuşur, 30 ülke konuşur, 40 ülke konuşur, hep Türkiye dördüncü sırada konuşur. Önemli bir konuda karar alınacaksa muhakkak Türkiye ile konsültasyon yapmadan taslağı daimi konseye getirmezler. Bu da bizim diplomatlarımızın oradaki etkinlikleri ve başarılarını gösteriyor. Önce Tacan İlden'de çalıştım büyükelçi, sonra Engin Soysal geldi. Ve Türkiye gerçekten de AGİT'te çok önemli rol oynayan bir ülke. Ha, diyeceksiniz ki AGİT'in işlevi kaldı mı? Tabii ilk başta ben şeye giderken, bu mülakata uçarken tesadüfen Ankara'daki Alman Büyükelçisi'yle yan yana düştük uçakta. O şey dedi, yani Ankara-İstanbul uçuşunda. Böyle böyle dedi, mülakata gidiyorum. Ya bizce bu AGİT işlevini tamamlamış durumda. Artık çok fazla öneme sahip değil gibi ifadeler kullandı. Avrupa Birliği'nde ve Almanlarda genel böyle bir hava vardı. Artık Avrupa Birliği'ni güçlendirdik. Doğu Avrupa'ya da yaydık. Ondan sonra biz direkt Rusya Federasyonu ve diğer ülkelerle işbirliği yaparız. Bu tip bir diyalog ortamına ihtiyaç yok diye. Örneğin Ukrayna krizi çıktığında ilk başta Avrupa Birliği'nden gelen şey AGİT'e, siz bu işe karışmayın, bu bizim sorunumuz, bunu biz çözeriz dediler. Bir 15-20 gün uğraştıktan sonra bu işi çözemeyeceklerini anladılar. AGİT bu işi devralsın dediler ve AGİT sahiden de bir 4-5 gün içinde oraya bir misyon gönderdi. Yani şey diyelim, gözlemci misyonları gönderdi şeye. Rusya ile Ukrayna arasında o savaşın olduğu bölgeye çok kısa zamanda. Bu da önemli bir başarı. Hiç değilse şeyin çok fazla artmamasına yardımcı oluyorlar. O konudaki, o bölgedeki sıcak savaşın daha fazla artmamasına yardımcı oluyorlar. Ama genelde şunu söylemek lazım. Yani eğer bir böyle silahlı şey çıkarsa, sınır anlaşmazlığı, savaş vesaire, bütün uluslararası organizasyonların çabası o şeyi, o sorunu dondurmak, buzdolabına kaldırmaktır. Yani işte Minsk grubundan gördük, yani 30 yıldır sürekli Minsk grubu gider, her yıl raporlarını sunar, ondan sonra ama bir çözüm üretme konusunda, yani çaba daha fazla, aman savaş çıkmasın. Hı. Ve bu savaş, bu şey, konflikt, bu şey, ortam buzdolabında kalsın yönündedir. O açıdan da şeyin, yani Azerbaycan'ın Karabağ sorununun çözülmesi gerçekten çok sevindirici bir olay. Yoksa bir 30 sene daha, 30-40 sene daha Karabağ şey, Minsk grubu ülkeleri ziyaret eder, raporlarını hazırlardı. Herkesin rahatı yerinde, maaşları alıyorlar, keyifli bir şekilde gidip geliyorlar.
Sanki Doğu Avrupa'da, Doğu Avrupa'daki organizasyonlarda böyle bir şey var. Yani bir amaç için kurulan organizasyonlar veya komisyonlar, herkes de keyfinde olduğu için zaten bir sürü gezi, toplantı ihtimali oluyor. Sürekli devam ediyor. Biz de birkaç tane Doğu Avrupa'daki bir organizasyonu gördük. Bir şey yapmasalar da mutlular ve çok da hiç bu işlerin bitmesini istemiyorlar.
Evet, evet, evet. Yani enteresan bir şey var. İnsan yapısı var diyeyim. Bunlar, ben tabii çok geç, 59 yaşında şeye gittim. Viyana'ya gittim. Bunlar daha düşük yaş gruplarında bu organizasyonlara giriyorlar ve ondan sonra sürekli bu uluslararası organizasyonlar arasında geziyorlar. Yani işte ne bileyim şeyde profesyonel seviyede mesela gelmiş, profesyonel olarak Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı'na maksimum 10 seneyi dolduruyor. Oradan Birleşmiş Milletler'e gidiyor. Oradan başka bir yere geçiyor. Ne bileyim 10 sene sonra tekrar AGİT'e geliyor. Hep organizasyonlar arasında bunlar geziyor. Özel bir böyle insan türü oluşmuş vaziyette. Ama yani bizim de daha fazla insanımızın orada, oralarda, uluslararası organizasyonlarda yer alması lazım. Bu konuda çaba sarf etmemiz gerekiyor. ben hep destek olmaya çalıştım. Yani mesela Devlet Hava Meydanları'ndayken orada bir elemanımız Eurokontrol Hasılat Bölümü'ne gitti, çağrı. Ona destek oldum, destek mektubu yazdım. Sonra Bakanlık Sivil Havacılık Genel Müdürü görevden alınmıştı. O Eurokontrol'da müracaat etti. Önce ilk müracaatta elendi, ikinci müracaatta biraz daha bastırarak ben destek mektubu yazdım. Ayrıca Eurokontrol yetkililerine, yani Avrupa Hava Trafik Kontrol şeyine, birimine şey yaptım.
Telefon açmak gerekiyor sanki bu tip durumda. Eğer bir pozisyon Türkiye için önemliyse mutlaka üst düzey birinin telefon açması gerekiyor. Çünkü ben başka ülkelerin özellikle belirli pozisyonlarda en üst düzeyde telefonlar açtığını bizzat duydum yani. Direkt bizim oraya adımız. Hatta yani belirli seviyede gözetmeden bizim adımımızı alacaksınız diye. Hatta bunun içerisinde Almanya'nın net duyduğumu söyleyebilirim yani. Açıp hayır bu adamı alacaksınız dediklerini duydum yani. Bu olan bir şey aslında tüm dünyadaki uluslararası organizasyonlara galiba.
Doğrudur. Doğru. Bu doğru. Bizde tabii böyle genelde o anda müsait olan, yani görevde olan şahsı zaten kimse göndermek istemez ihtiyacımız var diye. Ancak görevden alınanlar gönderilebilir veyahut ayrılmış olanlar. Onlar da işte gözden düştü diye bakıldığı için pek destek olunmaz. Mümkün olduğu kadar ben bunun tersini uygulamaya çalıştım. Dediğim gibi Sivil Havacılık Genel Müdürü gitti orada. Epeyce uzun süre görev yaptı Eurocontrol'da. Bu tip destekleri vermek lazım. Türkiye'ye faydası olur bu tip şeylerin. Mesela şeyde de AGİT içinde Türkiye'nin desteği olmadan oraya organizasyona girmiş Türk vatandaşlarımız vardı. Çok çalışkan hanımlar vardı. Onların yükselmesi için onlar da tabii yeni pozisyon açıldığı zaman müracaat ediyorlar. Alt pozisyondan girmişler. Kalifikasyonların çok altında bir pozisyonla. Onlara destek olmaya çalıştık. Sağ olsunlar bizim misyonda daimi temsilcilik de destek oldu onlara. Ve onların AGİT içinde terfi etmelerine imkan sağlayabildik diyelim. Böyle bir destek gerekiyor. Ha, ben neler kazandım? Ben müsteşarlık görevinden ayrıldıktan sonra daha çok bahsettiğim gibi Orta Doğu'da bu Orta Doğu projesiyle çok gezme imkanım oldu. Birçok şeyi daha evvel bahsetmiştik. Doğu Akdeniz ve Kuzey Afrika ülkelerine. Tekrar Orta Asya'ya gitme şansım oldu. Tacikistan'ı hiç görmemiştim. Tacikistan'ı gördüm. Oradaki insanlarla tanıştım. Yapıyı tanıma imkanım oldu. Tekrar Türkmenistan'a gitme imkanım oldu yıllar sonra. Birkaç kere hem de orada konferans düzenledik. Enerji diplomasisi eğitimleri verdik. Çok sıcak karşıladılar. O düzenlediğimiz konferansta mesela Başbakan yardımcısı bir oturuma başkanlık edecekti. Kendisinin ayrılması gerekli bir hususta benim yanıma geldi. Abi sen geç otur diye Türkçe bana söyledi. Konferans başkanlığını bana bıraktı. Şeyi gördüm. Beyaz Rusya'yı ilk defa gördüm. Ve insanlarla tanışıp onların sorunlarını anlamak, ülkelerin sorunlarını anlamak çok güzel bir şey. Balkanlar'da gene mesela Arnavutluğa hiç gitmemiştim. Arnavutluğa gitme imkanım oldu. Arnavutluğu gördüm. Sırbistan'a çok sık gittim. Benden önceki direktör, ekonomi çevre direktörü eski Sırbistan Dışişleri Bakanı'ydı. Dolayısıyla orada başlatılmış projeler vardı. Onların devam etmesini sağladık. Bosna Hersek'e gitme imkanı buldum. Daha evvel de görmüştüm ama böylece bu bana çok katkısı oldu. Çok faydalandım. Ben de bilgi ve becerilerimi o ülkelerle paylaşmaya çalıştım. Mesela Ermenistan'da Yani biz hani çevre diyoruz, altın madenciliği şöyle zarar veriyor. Yani Türkiye'de yapılan her şey know-how ve her şey o ülkelere baktığınız zaman süper kaliteli. Şeyde, Kırgızistan'da, Ermenistan'da altın madenciliği yaptıkları zaman bütün atıklar etrafa atılıyor. Çok kötü durumda. Yani bana Ermenistan şeyleri geldiler. Rica ettiler, nasıl şey yapalım? Biz siz hani çevre konusunda bize destek oluyorsunuz ama buradaki şirketler bizim sözümüzü dinlemiyorlar. Bize bu konuda bilgilendirme yapın diyoruz. Hiç şey yapmıyorlar. Ben de onlara şu öneride bulundum. Dedim onların ülkesindeki hangi ülkeden bu firma falan diyor. Oranın ülkesindeki çevre örgütleriyle temas kurun. Onlara iletin bu taleplerinizi. Onlar aracılığıyla bu talepler gitsin yaparlar diye. Sahiden bir sonraki toplantıda geldi Ermenistan temsilcisi, temsilcileri. Oradaki misyonda bulunanlar. Çok teşekkür ederiz. Çok başarılı oldu. Firma hemen bizle temas kurdu. Bütün yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdiler. Kamuoyu bilgilendirme toplantısı yaptılar vesaire diye. Dolayısıyla Türkiye'nin önemli bir know-how var. Bütün bu konularda biz yani en beğenmediğimiz konularda bile birçok Balkan ülkesinden, birçok Orta Asya ve Kafkasya ülkesinden çok çok ilerideyiz. Ve her şeyi know-how olarak pazarlayabilecek durumdayız.
Biraz da burada Türk insanının beklentisi biraz çok yukarıda değil mi? Yani Türkiye mesela ben kıyaslarken Amerika, İngiltere, Almanya ardından biz geliyoruz gibi bir kıyaslama yapıyorlar. Özellikle doğrudan birinci sınıf ülkelerle büyük bir kıyaslama yapılıyor. Bu da hayal kırıklığına sebep oluyor. Çünkü oraya gelmek biraz zaman alıyor. Yani siz de onlar gibi olabilirsiniz ama bir 3-5 yıl çalışmanız lazım.
Doğru. Bir de gerçekçi olmak lazım. Yani bazı konularda biz şeyi yakalayamıyoruz. Yani bir şeyleri tartışıyoruz da doğru bir tartışma zeminimiz yok. Örneğin bu küçük HES'lerle ilgili çok büyük gürültü patırdı koptu biliyorsunuz. İşte fırtına valisi elden gidiyor, şurası böyle, burası böyle, bunları engelleyelim vesaire diye. Doğu Karadeniz'deki o vadiler çöplük konumunda. Yani gerçekleri söylemek gerekirse o civardaki bütün yerleşim birimleri, o dağlardaki yerleşim bütün çöplerini o vadilere atıyorlar. Yani şimdi şehirlerin en büyük sorunu hidroelektrik santral, akarsu santralı kuranların en önemli sorunlarından birisi bütün bu yerleşimlerden gelen çöpleri şeye türbine gelmesini engellemek. Yani eski lastiklerden ondan sonra evsel çöplere şeylere kadar hani öyle bir hava yaratılıyor ki şeyler vadiler tertemiz. Vatandaş son derece işte şeye bağlı. Oradan akan nehre dereye bağlı. Ama gelen bu şeyler bu küçük su santralleri kuracak olanlar tabiatı mahvediyorlar. Şimdi genelde büyük şirketleri hedef almaya çalışıyorlar. Yani şimdi bakıyor orada Karakoy'un hiçbir mevzuat dinlemeyecek bir şirket geldiği zaman hiç kimse onun üzerine gitmiyor açıkçası. Ne zaman büyük usulüne göre iş yapan, ne bileyim uluslararası finansman alan değerli toplu bir şirket gelirse böyle bir projeyi gerçekleştirdiği zaman dört dörtlük bütün çevre kurallarını uygulayarak yapar. Zaten yabancı partneri var. Ondan sonra uluslararası finansman kullanıyor. Ama hiç adını duymadığınız bir şirket oraya gidip her türlü çevre kuralını ondan sonra ihlal edip orada projeyi yaptığı zaman pek fazla tepki olmuyor. Birazcık da bunu şeyi görmek lazım. Doğru. Kime diş geçirebiliriz havası içinde çalışıyorlar maalesef sivil toplum örgütlerimiz.
Burada belki bu tartışma zeminleri derken ben aklıma gelen bir soruyu da sormadan yapamayacağım. Ben bir dönem Keba'nın tarihini çalışırken bir şey fark etmiştim. Daha 38'de ölçümleri başlıyor, 74'te devreye alınıyor. Biz böyle mega projelerde uzun uzun tartışarak hayır öyle olmaz, bir milim geri, bir milim ileri yıllarca galiba tartışmayı çok seviyoruz diye oldu. Çünkü projenin ilk bu 54'lerde Mısır'ın Afvan Barajı'nı yapmasıyla birlikte bizim Keban projesi de hızlanıyor. Bak onlar yapıyor diyor ama gene yavaş. Yani gene 74'ü buluyor yani o gide gide gide 74'leri buluyor. Biraz da siz de bir mega projeleri gördünüz. Türkiye'nin de yaptığı büyük mega projeleri gördünüz. Bu bir acaba mega projeler konusunda bir tecrübesizlikten mi? Yoksa korku mu? Yoksa her şeyi kontrol etme çabası mı?
Vallahi biz Orta Asya'dan gelmişiz. Ne tam yani batı tarzı, düşünce tarzını tam özümsemişiz. Ne de doğu tarzı, ataerkil düşünce tarzını özümsemişiz. Bu kanaate ne zaman vardın derseniz, Japonya'da bölgesel kalkınma eğitimine gittiğim zaman yaptım. Bu kanaate vardım. Şimdi batıda işte projeler gerçekleştirilir, fizibiliteler yapılır. En feasible olan, en fazla kar getirecek proje seçilir ve o proje uygulanır. Hiç kimseden de ses çıkmaz. Şeyde de Japonya'da da hayretler içinde kaldım. Orada da tartışmalar var. Orada da nasıl seçiyorsunuz bu dev projeleri, uyguladığınız dev projeleri? Gerçekten de Japonya bu kalkınma projelerine oluk oluk para akıtan bir ülke. Nasıl seçiyorsunuz diye. Vallahi muhtelif, eğer bir tartışma ortamı oluşur, muhtelif fikir akımları karşı karşıya gelir ve karar verilemez gibi gözükürse, bütün zaten üst yönetimin hepsi Tokyo Üniversitesi'nden mezun. Yani Japonya'da 2000 üniversite varsa bütün devlette ki üst yönetimde şey yapanların hepsi Tokyo Üniversitesi mezunu. Tokyo Üniversitesi'nden bu konudaki hocayı getiririz, profesörü. O onları dinler, şu projeyi yapın der. Ve ondan sonra da herkes hiç itiraz olmadan onu uygular. Çünkü orada da işte büyüğe saygı var. Yukarıdan gelen talimatı uygulama, hiç itiraz etmeden. Şimdi bakıyorsunuz ya proje şey değilse, feasible değilse, onun seçtiği proje en feasible olanı, en karlı olanı değilse diye. Ama şu var, hiç itiraz olmadan bu projeyi hemen gerçekleştirdikleri için kısa süre içinde bu proje kaynak yaratmaya başlıyor. Yani bizim senelerce tartışarak kaybettiğimiz zaman ve kaynağı onlar daha az feasible olan projeyi hemen uygulayarak şey yapabiliyorlar, tasarruf edebiliyorlar. Dolayısıyla bizim sorunumuz böyle doğu ile batı arasında bir yerde kalmış olmamız. Ne batı stili tam şey yapabiliyoruz, en karlı projeyi seçme konusunda fikir olabiliyoruz, ne de doğu kısmı doğu şekliyle yukarıdan gelen bir yaşlının, bir amirin verdiği talimatı uygulama konusunda. Yani bizde proje uygulamaya başlar, ondan sonra bile o projede çalışan insanlar ben buna karşıydım zaten, şöyle olmuştu, bu yanlış proje diye hala kendi tezini savunmaya devam eder.
Bittikten sonra
bize has bir şey, husus diyelim. Yani şeyden sonra, Agit dönüşünden sonra ne yaptın derseniz,
evet.
Mümkün olduğu kadar yani ticari danışmanlık işlerini bıraktım. Daha çok işte konferanslara çağırdılar. Oralarda gene Türkiye'nin tezini ve Türkiye'nin şeyini anlatmaya çalıştım. En son 2020 yılı içinde bir Güneydoğu Avrupa enerji, Southeast Europe Energy Outlook diye 2020-2021 kitabının bir chapter'ını, Türkiye chapter'ının yaklaşık 60-70 sayfa onu hazırladım. Bahar aylarında onu teslim ettim. İlgileniyorum, okuyorum. Ondan sonra mümkün olduğu kadar şeylere, toplantılara davetli olduğum zaman katılmaya çalışıyorum. Yaptığım işler bunlar.
Gerçekten hani ilk kaydımızdan bu zamana kadar bu enerji tarihi serisinde bize çok çok faydalı bilgiler verdiniz. Umuyorum ki belki başka serilerle tekrar bir arada olup sizin tecrübelerinizden daha fazla faydalanmayı diliyoruz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Yok, çok teşekkür ederim. Muhakkak ki atladığımız bir sürü husus var.
Oraya geri dönebiliriz daima. Yani burası size daima açık. Ne zaman isterseniz devam edebiliriz.
Evet, ama işte belli bir çerçeve içinde insan anlattığı zaman hatırına gelenler biraz daha şey oluyor, kısa oluyor. Ben de teşekkür ediyorum bana bu imkanı tanıdığınız için.
Ben özellikle teşekkür ediyorum tüm bizi dinleyen, bize mesaj gönderen ve ben az önce dinlenmelere tekrar baktım. Özellikle sizin olan podcastler dinlenme oranları çok yüksekti. Bizi dinleyen herkese teşekkür ediyoruz. Büyük ihtimalle sizle bir başka seride tekrar bir araya geleceğiz diye düşünüyorum. Sayın Müsteşarım çok teşekkürler. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na, Türkiye Cumhuriyeti'ne, bizlere, dinleyenlere verdiğiniz bu büyük hediyeden, katkıdan ve bizden sonraki nesillerin konuları daha iyi bilerek hareket etmesini sağladığınız için şahsım ve tüm arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyorum Barış Bey. İyi günler diliyorum.
Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Enerji sohbetlerini Anchor, Spotify, Apple ve Google platformlarından takip edebilir, bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.